Ayrım 6.
Kendisini öylesine mutlu hissetti ki bir an gözlerini kapadı. Seti şimdi iyice sakinleşmiş olan ata doğru yürüdü. Atın ipini çözdü, at onu izledi. Sakin sakin, hafif bir arabaya koşulmayı bekledi. Kışlanın nizamiyesinde hükümdarın özel muhafızları nöbet tutuyordu. Prens babasının soluna oturdu. Dizginleri al. Ramses bir fatihin gururuyla arabayı bir filonun güneye gitmek için beklediği iskeleye doğru sürdü. Ramses Amini'ye haber verecek vakit bulamamıştı. Ya güzel İset kamış kulübedeki aşk randevusuna gelmediği zaman ne düşünecekti? Ama kraliyet gemisinde yolculuk etme şansını yakalamışken bütün bunların ne önemi vardı? Ramses kral katibi olarak sefer boyunca hiçbir ayrıntıyı atlamadan seyir defterini tutmakla görevlendirilmişti. Yeni keşfettiği manzaralara hayran kalarak görevini büyük bir gayretle yerine getirdi. Hedefleri olan Cebel Silsile ile Memphis arasındaki uzaklık 800 kilometreydi. Gemiyle yaptıkları 17 günlük yolculuk sırasında Ramses, Nil kıyılarının güzelliği karşısında büyülendi. Irmağın kenarındaki tepeler üzerinde kurulmuş köylerin sakinliği, Nil'in o ışıl ışıl parıldayan suları unutulur gibi değildi. Mısır mütevaziliği bir yana bırakmış, bütün güzelliklerini sunuyordu prense. Yol boyunca Ramses babasını hiç görmedi. Günler bir saat gibi geçti. Seyir defteri giderek kalınlaştı. Firavun Seti'nin 6. hükümdarlık yılında 1000 asker, taş yontucuları ve denizciler Cebel Silsile bölgesine girdi. Ülkenin belli başlı taş ocakları burada işletiliyordu. Sağlı sollu tepelerin yamaçları oldukça dar bir geçit veriyor, ırmakta tehlikeli burgaçların etkisiyle çukurlar meydana getiriyor, buralarda tekneler alabora oluyor, pek çok kimse boğuluyordu. Geminin provasında ayakta duran Seti, sefere katılanların çalışmalarını izliyordu. Ekip şeflerinin yönetiminde alet ve erzak sandıkları taşınıyordu. Herkes şarkı söylüyor, birbirine güç veriyor ve büyük bir ahenkle çalışıyordu. Akşam olmadan önce kraliyet habercisi, majestelerinin her işçiyi günde 2,5 kilo ekmek, bir demet sebze, bir porsiyon kızarmış et, susam yağı, bal, incir, üzüm, kurutulmuş balık, şarap ve ayda 2 çuval tahıl ödüllendirileceğini bildirdi. Günlük ve aylık tahılların artırılması, işçilerin canla başla işe sarılmalarını sağladı ve her biri elinden geldiğince çalışmaya katılacaklarına dair söz verdiler. Taş kırıcıları taş bloklarını küçük oyuklar açtıktan sonra teker teker meydana çıkarıyor, sonra onları ana kayadan ayırıyorlardı. Bu zahmetli iş çok düzenli çalışmayı gerektiriyordu. Ekip şefleri taşın damarlarını bulup işaretliyor, taş kırıcılarına yardımcı oluyorlardı. Bazen çok daha büyük parçalar elde etmek için yerde yatay olarak oluşmuş kertiklerin içine kuru ağaç kamaları sokup onları ıslatıyorlardı. Ağaç kamalar ıslanınca genleşiyor ve öylesine güçlü bir basınç yapıyorlardı ki kaya bir anda ana kayadan kopuyordu. Bazı taş blokları orada taş kırıcılarına emanet ediliyordu. Bazıları da dik bayırda balçıktan oluşturulan bir rampa üzerinde kaydırılarak yamacın dibine indiriliyordu. Yük gemileri bu taşları kullanacakları yer olan tapınak şantiyesine götürüyorlardı. Ramses ne yapacağını bilemiyordu. Teknisyenlerin ardı arkası kesilmeyen çalışmalarını nasıl kaleme alacak, elde ettikleri ürünün dökümünü nasıl yapacaktı? Görevini hiç şaşmadan tamamlamaya karar verdiği için şantiyedeki usullere alıştı. İşlerine engel olmadan burada çalışan sert tabiatlı insanlara yakınlaştı. Onların dillerini ve yaptıkları işin özelliklerini öğrendi. Bu öğrendiklerini uygulamaya koymak istediği zaman kendisine verilen bir tokmak ve yontu kalemiyle ilk taşını öylesine ustalıkla yonttu ki en kibirli ustalar bile hayretlerini gizlemediler. Prens bir süreden beri şık keten elbisesini çıkarmış, deri bir iş tulumu giymişti. Sıcak ve ter onu rahatsız etmiyordu. Taş ocaklarındaki yaşantı, saraydaki yaşantıdan daha çok hoşuna gidiyordu. Bu içi dışı bir, sıradan insanlarla beraber olduğu zaman aldatmacaya sapmanın olanaksız olduğunu fark etmişti. Bu nedenle Ramses zengin öğrenci övüngenliğinden yakasını sıyırdı. Kararını vermişti. Burada taşçılarla kalacak, onların sırlarını öğrenecek, onların yaşantısını paylaşacaktı. Kentten ve onun yararsız gösterişinden uzak duracak, gücünü ve bilgisini tanrılar adına taş seçerek artıracaktı. Babasının Ramses'e vermek istediği mesaj şu olmalıydı. Parlak geçen bir çocukluğu, yapay bir eğitimi unutmalı. Kendisinin gerçek kimliğini bulmak için taş ocaklarının acımak bilmez güneşinin altında yaşamalıydı. Ramses, vahşi boğa ile karşılaşmasının onu krallığa yönlendireceğini sanmakla yanılmıştı. Şimdi ise Seti, onu gerçek kapasitesiyle karşı karşıya getirerek bütün boş hayallerinden kurtulmasını sağlamıştı. Ramses, soylu kişilerin yaşadığı konforlu hayatı çimrenmiyordu. Böyle bir rol için Şenar çok daha uygundu. İçi biraz rahatlayan genç adam, güvertede gökteki yıldızlara dalıp giden gözlerini kapadı ve uyudu. Bir gün önce sayısız kaya parçasının çıkarıldığı taş ocağında bugün çok garip bir sessizlik vardı. Genellikle güneş doğarken sabah serinliğinden yararlanmak için çalışma başlardı. Neden şimdi grup şefleri yoktu? Neden işçiler işbaşı yapmamışlardı? Çevrenin büyüsüne kapılan prens, taş ocağının dik kayalarla çevrili sessiz koridorlarında yürümeye başladı. Şimdi bütün bu çevre kişiliğiyle bütünleşmişti. Artık onun için başka bir ufuk söz konusu değildi. Aletlerin gürültüsü başlamadan önce çevredeki huzur ve sessizliğin tadını çıkarıyordu. Ramses taş ocağının içinde her ekibin çalışma alanının sınırlarını belirlemek için taşların üzerine taş ustaları tarafından kazılmış özel işaretlere bakarak yönünü buldu. Kral katibi üniformasını bir an önce terk edip arkadaşları gibi yaşamak, onların acılarını ve sevinçlerini paylaşmak, işsiz güçsüz soyluların davranışlarını unutmak istiyordu. Taş ocağının dibinde kayaların içine oyulmuş küçük bir tapınak vardı. Girişin solunda, üzerinde doğan güne saygı sözleri kazılmış bir mezar taşı bulunuyordu. Bu kutsal taşın karşısında Firavun Seti, avuçları açık olarak ellerini kaldırmış, taş ocağını aydınlatmaya başlayan gün ışığının doğuşunu kutlayarak dua ediyordu. Ramses, babasının mırıldandığı sözleri dinleyerek diz çöktü. Seti duasını bitirince oğluna doğru döndü. ''Burada ne işin var? Burası benim hayatımın yolu.'' Firavun, ''Yaradan 4 mükemmel işini tamamladı.'' dedi. ''Her canlı varlık yaşantısı boyunca solusun diye 4 rüzgarı yarattı. Fakirler de güçlüler gibi yararlansın diye suyu ve suların kabarmasını verdi insanlara. Her insanı komşusuna benzer yarattı. Nihayet insanların kalbine öbür dünyanın anısını kazıdı ki, insanlar görünmeyene kurban versinler. Ama insanlar Yaradan'ın sözlerini hiçe saydılar ve onun eserlerini bozmaktan başka bir şey arzulamadılar. Sen de bunların arasında mısın? Ben bir adam öldürdüm. Senin hayatının anlamı yok etmek midir? Kendimi savundum. Bir güç bana yol gösterdi. Bu durumda sorumluluğu yüklen. Kendine acıma. Gerçek suçluyu bulmak istiyorum. Kendini kararsızlığa kaptırma. Görünmez güce kendini adamaya hazır mısın? Prens başını salladı. Seti küçük tapınağın içine girdi ve az sonra kollarının arasında sarı bir köpeği tutarak çıktı. Ramses'in yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Yoksa gece bekçisi mi bu? Bu senin köpeğin mi? Evet ama... Yerden bir taş al. Köpeğin kafasını parçala ve onu bu ocağın kutsal ruhuna sun. Böylece öfkeden arınmış olacaksın. Firavun'un yere bıraktığı köpek sahibine doğru koştu ve yeniden buluşmalarını zıplayarak kutladı. Baba, hadi durma. Gece bekçisinin gözleri okşama ve şefkat istiyordu. Yapamam. Verdiğin yanıtın ne anlama geldiğinin farkında mısın? Taş kırıcıları birliğine gireceğim. Bir daha da saraya dönmek istemiyorum. Bir köpek için bugünkü mevkiinden vazgeçmek mi istiyorsun? Bu köpek bana güvendi. Benim görevim onu korumaktır. Gel benimle. Seti, Ramses ve gece bekçisi tepenin yamacındaki bir patikadan geçerek taş ocağını yukarıdan gören kayalık tepeye tırmandılar. Şayet köpeğini öldürmüş olsaydın, yok edicilerin en aşağılığı olacaktın. Bir sınavı daha geçtin. Ramses buna çok sevindi. Burada değerimi kanıtlayacağım. Yanılıyorsun. ağır işleri yapacak yeteneğe sahibim. Bunun gibi taş ocakları bizim uygarlığımızın sürekliliğinin güvencesidir. Bir kral bu ocakları sık sık ziyaret edip işçilerin çalışmalarını denetlemeli. Tanrıların yapılarının güzelliğinin artmasını ve yeryüzünde sonsuza kadar kalmalarını sağlamalıdır. Bu insanların başında olmak, yönetmek sözcüğüne anlam kazandırır. Çünkü taş ve ağaç hiç yalan söylemez. Firavunu Mısır, Mısır'ı da Firavun yaratmıştır. O hep bir şeyler inşa eder. Çünkü tapınağı ve halkı oluşturmak en büyük sevgi belirtisidir. Seti'nin her sözü susuzluktan yanan bir yolcunun, suyu buz gibi olan bir kaynaktan su içmesi gibi, güçlü bir ışık halinde Ramses'in zihnini açıyordu. Benim yerim gerçekten burası. Hayır oğlum, Cebel Silsile bir taş ocağından ibarettir. Granit, kaymak taşı, kalker, öteki taşlar ve diğer malzemelerin başında bulunmalısın elbette. Ama buradaki işin artık bitti. Kuzeye hareket etme zamanıdır. 13. Ameni kendisine verilen geniş bürosunda elde ettiği bilgileri belli bir sıraya göre düzenliyordu. Ramses'in özel sekreteri sağda solda araştırma yaptıktan ve az çok geveze olan birçok küçük memuru sorguya çektikten sonra elde ettiği sonuçtan pek memnundu. Bir av köpeğinin sezgisiyle gerçeğin elinin altında olduğunu hissediyordu. Hiç kuşku yok. Bir takım dolaplar çevrilmiş, hile yapılmıştı. Genç katip eline bir kanıt geçirecek olursa sonuna kadar gidecek ve suçlunun cezalandırılmasını sağlayacaktı. Yazı tahtasının üzerine yazdığı notları yeniden okuyordu ki birden güzel İset Ramses'in dairesine girdi ve sekreterinin kapısına dayandı. Amini'nin keyfi kaçmıştı. Ayağa kalktı. Kendini herkesten üstün gören bu kızın karşısında nasıl davranacağını bilemiyordu. Kız saldırgan bir ifadeyle "Ramses nerede?" diye sordu. "Bilmiyorum. Sana inanmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Herkesin söylediğine göre Ramses'in hiçbir sırrı senden gizli değilmiş. İkimiz arkadaşız ama bana haber vermeden Memphis'i terk etmiş. İmkansız. Siz rahatlayacaksınız diye yalan söyleyemem." "Pek endişeli görünmüyorsun." "Neden endişe edeyim? Nerede olduğunu biliyorsun ve bana söylememek için direniyorsun. Beni haksız yere suçluyorsunuz." "O olmazsa hiç güvencen kalmaz. Emin olun, Ramses gelecek. Başına bir felaket gelseydi hissederdim. Onunla benim aramda gizli bağlar vardır. İşte bu nedenledir ki endişeli değilim." "Benimle alay ediyorsun. Gelecek." Sarayda ne olduğu anlaşılamayan çelişkili haberler kulaktan kulağa dolaşıyordu. Bazıları Seti'nin Ramses'i güneye sürgün ettiğini, diğerleri de genç prensin su baskınlarından önce bentlerin durumunu inceleme görevini üstlendiğini ileri sürüyorlardı. Güzel İset'in öfkesi bir türlü yatışmıyordu. Sevgilisi onu hiçe saymış, onunla alay etmişti. Buluştukları saz kulübeyi boş bulunca şaka yaptığını sanmış, Ramses'e seslenmişti. Kurbağaların, yılanların ve başıboş dolaşan köpeklerin birden çoğaldığını hissetmiş, çılgına dönmüş haliyle oradan kaçmıştı. Bu kaba prens yüzünden kendi gözünde gülünç duruma düşmüştü. Ama gene de onun için endişe ediyordu. Şayet Ameni yalan söylemiyorsa Ramses bir tuzağa düşmüş demekti. Gerçekte ne olduğunu yalnızca bir tek kişi biliyordu. Şenar yemeğini bitirmek üzereydi. Kızarmış bıldırcın damak zevkine tat katmıştı. "Sevgili İset, sizi görmek ne büyük zevk. İncir marmelatını benimle paylaşır mısınız? Övünmek gibi olmasın ama Memphis'in en iyi marmelatıdır. Ramses nerede saklanıyor?" "Bir tadın sevgili bayan." "Nereden bilebilirim?" "Müstakbel kral bu tür ayrıntıları nasıl olur da bilemez." Şenar kuşkulu bir ifadeyle güldü. "Hele bir oturma zahmetinde bulunun ve şu marmelatın tadına bakın, pişman olmazsınız." Genç kadın yeşil yastıklı rahat bir koltuğu seçti. "Kader bize ayrıcalıklı bir durum sağlamış. Neden şanslı olduğumuzu kabul etmeyelim? Sizi anlamakta güçlük çekiyorum." "Pek güzel anlaşıyoruz. Yoksa siz böyle düşünmüyor musunuz? Kardeşimle birleşeceğinizi, bu konu üzerinde biraz daha fazla durmalı ve geleceğinizi düşünmelisiniz." "Siz benim için nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?" "Benim yanımda olursanız durumunuz mükemmel olur." Güzel İset, Firavun'un büyük oğluna dikkatle baktı. Zarif, çekici, ağırbaşlı olmaya çalışıyor. Şimdiden gelecekteki rolünü oynuyor. Ama Ramses'in çekiciliğine ve vahşi güzelliğine ulaşamıyordu. Gerçekten kardeşimin nerede olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Evet, tek arzum bu. Neşenizi kaçırmaktan korkuyorum. Dayanabilirim. Bana güvenin. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Korkusuzca karşılayacak kadar güçlü olduğumu sanıyorum. Şenar üzgün göründü. Ramses, Cebel Silsile bölgesindeki taş ocaklarına yapılan seferde katip olarak görevlendirildi. Bir rapor hazırlamak, çalışmaların ayrıntılarını yazmak onun görevi. Böylesine sıradan bir görev onun aylar boyunca taş ocaklarında kalmasını gerektirecek. Sonunda güneye yerleşecek. Babam bir kez daha insanları ne kadar iyi tanıdığını göstermiş oldu. Kardeşimi layık olduğu yere yerleştirdi. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp ortak geleceğimizi düşünelim mi? Şenar, bu beni perişan etti. Sana daha önce söylemiştim. Yerinden kalktı, kızın sağ elini tuttu. Bu dokunma genç kızın içini bulandırdı. Evet, Ramses sahneden çekilmişti. Evet, Şenar durumun tek hakimiydi. Evet, onun tarafından sevilmek için seçilen mutlu kadın, şeref ve servete kavuşacaktı. Onlarca soylu genç kız, tahtın varisiyle evlenmeye can atmıyor muydu? Kaba bir davranışla Şenar'dan uzaklaştı. Dokunmayın bana. Şansınızı zorlamayın. Ben Ramses'i seviyorum. Aşkın ne önemi var? O beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa bu aşkı unutursunuz. Ben sizden güzel olmanızı, bana bir oğul vermenizi ve Mısır'ın birinci kadını olmanızı istiyorum. Bu konuda duraksamak çılgınlık olur. Öyleyse beni çılgın diye niteleyin. Gitmeyin yoksa... Yoksa ne? Şenar'ın yüzünde endişeli bir ifade belirdi. Düşman olmak durumu karma karışık eder. Bunu sizin anlayışınıza bırakıyorum. Elveda Şenar. Siz kendi yolunuza gidiniz. Benimki daha önceden çizildi. Memphis hareketli ve gürültülü bir kentti. Limanda daima bir faaliyet olur. Güneyden ve kuzeyden gelen birçok ticaret gemisi yanaşırdı. Gemilerin limandan ayrılmaları ırmak trafiğini kontrol etmekle görevli resmi görevliler tarafından titizlikle düzenleniyor, yüklenen mallar bir katip ordusu tarafından kontrol ediliyordu. Sayısız ambarlardan birinde aralarında onlarca mürekkep kalıbı olan yazı malzemeleri bulunuyordu. Ameni, Firavun'un küçük oğlunun sekreteri olduğu için mürekkep kalıplarını inceleme görevini aldı. Bütün dikkatini fiyatları en yüksek birinci kalite ürünler bulmaya yönlendirdi. Ama incelemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ufak tefekliği sayesinde işsiz güçsüz takımı ile yemiş, sebze ya da tahıl çuvalları yüklü eşeklerin tıkadığı dar sokaklarda rahatça ilerleyen Amini, setinin yeniden onardığı Ptah Tapınağı'nın yanındaki mahalleye kadar ilerledi. 70 metre genişliğindeki anıtsal ana kapının önünde, pembe granitten yapılmış dev kral heykelleri, kutsal varlığın mevcudiyetini ortaya koyuyordu. Genç katip, kuzeyle güneyi birleştiren Menes'in kurduğu bu eski başkenti seviyordu. Ona göre bu kent, altın tanrıçanın himayesindeki kutsal çanağa benziyordu. İçinde nilüferlerin açtığı gölleri seyretmek, her tarafı kaplayan çiçeklerin kokusunu solumak, dalların altında, gölgede, aylak aylak oturup, Nil ırmağına hayran hayran bakmaktan daha güzel ne olabilirdi? Ama ne yazık ki aylak aylak gezmenin sırası değildi. Ordunun çeşitli birlikleri için ayrılmış silahların saklandığı askeri donatım ambarlarından uzak durarak ilerleyen Amini, kentin en iyi okulları için mürekkep kalıpları üreten bir atölyenin kapısında durdu. Çok soğuk karşılandı. Ama Ramses adı atölyenin eşiğinden içeri girmesine ve sorumlularla konuşmasına olanak sağladı. Emekliliğine çok az bir zaman kalmış olan ve işbirliği yapmaktan hoşlanan biri, bazı imalatçıların işlerini safsaklamalarına ve standartları düşürdükleri halde hala saraya mal satabilmelerine üzüldüğünü belirtti. Bu sözlerin doğruluğuna inanan Amini, Kuzey Mahallesi'nde beyaz duvarlı eski hisarın ötesindeki bir adresi adamdan alabildi. Genç katip çok kalabalık olan rıhtımdan gitmedi. İki toprağın yaşantısı anlamına gelen Ankteu mahallesinin içinden geçti. Kışlalardan biri boyunca ilerledi. Çok kalabalık bir kenar mahalleye daldı. Büyük villalar, İki katlı küçük evler ve zanaatkar kulübeleriyle yan yanaydılar. Birkaç kez yolunu şaşırdı. Bir yandan sokaklarını süpürüp, bir yandan sohbet eden hanımların yardımseverliği sayesinde adresteki atölyeyi buldu. Ameni nedenli yorgun olursa olsun, bilmecenin çözümünün mürekkep kalıplarının yapıldığı yerde bulacağına inandığı için Memphis'i dikkatle araştırmaya kararlıydı. Kapının eşiğinde elinde bir sopa bulunan 40 yaşlarında kaba bir adam yolunu kesti. "Selam, girebilir miyim?" "Yasak." "Ben kral katibinin özel sekreteriyim. Yoluna git ufaklık." "Kral katibinin adı Ramses, yani Seti'nin oğlu. Atölye kapalı. Araştırmak için bundan daha iyi bir durum olamaz. Ben emir aldım. Uysal davranacak olursan resmi bir soruşturmadan kurtulmuş olursun. Defol." Amini'nin çelimsiz olduğuna pek üzüldü. Ramses olsaydı bu terbiyesiz adamı kaldırdığı gibi kanala fırlatırdı. Genç katip güçsüz olduğuna göre hileye başvuracaktı. Bekçiyi selamladı. Uzaklaşıyormuş gibi yaptı. Bir merdivenden yararlanıp atölyenin arka tarafındaki bir tahıl ambarının çatısına çıktı ve beklemeye başladı. Hava kararınca atölyenin çatısındaki pencereden içeri girdi. Bir etajerin üzerine bırakılmış lambayı kullanarak ardiyedeki mürekkep kalıplarını dikkatli incelemeye başladı. İlk sıradaki kalıplar onu düş kırıklığına uğrattı. Hepsi de mükemmel kalitedeydi. Üzerlerinde ekstra mal kontrol damgası bulunan ikinci sıradaki kalıplarda bir anormallik vardı.